Hoş geldiniz kardeşler. Burada biz bizeyiz. Bunu görünce rahatlıyorum. Çünkü benim ikinci vaazım olacak. Vaazımızın konusu neden takvimlere bakıp da İsa'nın doğumunu İsa'dan sonraki yılları hesaplıyoruz? Bunu sorgulamak istedim bu vaazı. Nitekim birkaç gün sonra biliyorsunuz yeni bir yıla giriyoruz ve yeni bir İsa'dan sonrayı hesaplayacağız. Ve yeni bir İsa'dan sonra olacak bizim için. İsa'dan önce ne vardı ki, İsa'dan sonra ne olsun? Hiç düşünüyor musunuz bunu bilmiyorum. Özellikle eminim imanlı kardeşlerim düşünüyor ama konuklarım hiç düşünüyor mu? Çünkü İsa'dan önce ne değişti ki insanlık tarihine yeni bir milat oluşturdu? Milat olma niteliğini kazandı İsa Mesih'in doğumu. İsa'dan önce insanlar daha mı barbardılar? Daha mı teknolojiden ve bildiğimiz, anladığımız dünya daha mı bilgisizdi de İsa'dan sonra daha mı medeni hal aldık? Daha mı ahlaklı olduk? Yoksa kimi arkeologların dediği gibi İsa doğduktan sonra evet tüm uluslar sadece İsrail elinde olan tek tane inançtan çok bütün uluslara tek tanrılı ilaç geçti. Yeni bir ahlak düzenine mi sahip oldu insanoğlu? Bence bu hiç de böyle olmadı. Çünkü sırf geçen yüzyıla baktığımızda dahi görüyoruz ki yani bu son bulunduğumuz içindeki yüzyıl görüyoruz ki sadece 1. ve 2. Dünya Savaşı sırasında 100 milyonlarca insan öldü. Bir o kadar insan da sakat kaldı. 6 milyon insan sistematik bir şekilde katledildi. Biliyorsunuz bunları. Demek ki İsa'dan önce İnsanlar eğer barbardıysa, ki öyleydi, bunu kabul ediyorum. Tarihçiler de bunu kabul ediyor. İsa'dan sonra da insanların barbarlığı değişmedi. Hatta daha çok şöyle söyleyeyim, daha fazla nitelik kazandı. İkinci Dünya Savaşı sırasında atılan mermi ve roket sayısının 390 trilyon olduğunu söylüyorlar. Bu muazzam bir rakam. İnsanın gerçekten İsa'dan sonra sırf son yüzyıla baktığımızda insanı öldürme kapasitesi olağanüstü derecede arttı. Bunları düşününce hani tarihte çoğu şey birçok olay olur. Örneğin şöyle düşünebilirsiniz. Albert Einstein'ın nükleer fizik atomu parçaladığı zaman gerçekten de atom çağının başladığı zaman diyorlardı ya. Neden insanoğlu atom çağının başladığı zamanı bir milat olarak almadı? Gerçekten de nükleer çekirdeğin parçalanmasıyla yeni bir reaksiyon oluşması, insan bunu çok etkin bir şekilde teknolojiye adapte edebildi. Ama ne oldu? Ne oldu? Bunu sorgulamak istiyorum. Kusura bakmayın böyle bir giriş yaptığım için. Çünkü şöyle düşünebilirsiniz. Biz buraya İsa'nın doğumunu anmaya geldik ve güzel, hoş şarkılar söyledik. Güzel bir şekilde müjdeledik. Neydi bu ani giriş? Neden bu korkutucu? Neden insanları ölüm dehşetinden bahsediyor? Neden insanları ölüm kapasitesinden bahsediyor? Ama şunu görüyorum ki insanın ahlak yapısı insan var olalı bile değişmedi. İnsanın ahlak yapısı insan var olalı bile değişmediği için de insanın yok etme kapasitesi asla değişmedi. Şunu anlıyoruz ki insanın en temel sorunu yüreğinde yatıyor kardeşler. İnsan evet teknolojiyle birlikte daha konforlu oldu. Dünyanın kimi yerleri çok daha konforlu. Dünyanın diğer yanları daha konforsuz. Biliyorsunuz ki Birleşmiş Milletler istatistiğine göre dünyada 1 milyar insan aç yaşıyor. Demek ki evet, insan kim yerlerdeki insanoğlunun yapısı değişti ve insan çok daha konforlu bir yaşam sürdüler. Ama biliyor musunuz, bu konforlu yaşam süren insanların örneğin internete bağlanabilen, dünya ile iletişim kurabilen, kimine göre yeni bir Babil diyorlar internete, dünyanın her yeriyle aynı anda sermayenin transfer olabildiği, insanların bir anda ulusları yok edebildiği, ulusları kaldırabildiği bu çağda, çocukların %60'ı porno sitelerini hala daha ziyaret ettiğini biliyor muydunuz? Dünyada yapılan araştırmaya göre. Demek ki insanoğlu ahlak yapısı değişmedi. Sorun bambaşka bir yerde. Sorun insanın yüreğinde. Bakın, Yaratılış 8:21'de ne diyor? Bunu bu teşhisi zaten Tanrı çok çok daha önce koymuş. İnsanların yüzünden yeryüzünü bir daha lanetlemeyeceğim. Çünkü insanın yüreğindeki eğilimler çocukluğundan beri kötüdür. Bu ayette de gördüğünüz gibi Tanrı zaten insanın sorununun temel teşkilini ortaya koymuş. İnsanın sorunu yüreğinde kardeşler. İnsanın yüreği değişmedikçe insanın yok etme kapasitesi değişmeyecek. İnsan hatta şöyle söyleyeyim, eğer İsa'nın doğumu bir milatsa, İsa'dan önce insanların yaptığı kişisel kötülükler en azından belli bir bölgeyi etkiliyordu. Ama İsa'dan sonra, özellikle son yüzyılda, atom çağı dedikleri, uzay çağı dedikleri, internet çağı dedikleri bu yüzyılda, insanın kişisel bir insanın kötülüğü neredeyse tüm dünyayı tehlikeye yok edebilecek potansiyele sahip. O zaman sorun nükleer silahların azaltılmasında değil. O zaman sorun insanların çevreyi daha iyi korumasında değil. Sorun insanın içinde. Tanrı, eğer insanoğlu Tanrı'nın Yaratılış 8:21'de dediği gibi, çünkü insanın yüreğindeki eğilimler çocukluğundan beri kötüdür lafına binlerce yıl önce kulak asmış olsaydı, o zaman Tanrı'nın dünyaya sunacağı çözümün de belki farkına varabilirdi. Şimdi bir İbrani, bir Yahudi peygamberin 2700 yıl önce, bundan tam 2700 yıl önce Yeşaya 9:6-7'de ne dediğine bir kulak asalım. Yansıyor mu ayetler? Evet. Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı harika öğütçü, güçlü Tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacak. Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak. Ve sonsuz edek sürdürecek. Her şey egemen Rabbin gayreti bunu sağlayacak. Burada gördüğünüz tabii taht kelimesi yeni bir monarşi değil sevgili kardeşler. Çünkü insanoğlu biliyorsunuz ki çok yönetimler, felsefeler, doktrinler de denedi. Komünizmi denedi, faşizmi denedi, hunharca insanları katletmeyi denedi, sadece bir fikri ayakta durdurabilmek için elinden gelen bütün gayret elinden koymadı. Ama Tanrı'nın yöntemi zorba bir biçimde demir yumrukla ya da bildiğiniz gibi kılıçla değil. Tanrı'nın egemenliği kılıçla yayılmıyor. Tanrı'nın egemenliği Yeşaya 55:8'de dediği gibi yine aynı İbrani peygamberin. Çünkü benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil. Sizin yollarınız benim yollarım değil diyor ya Rab. O zaman Yeşaya 9:6'daki ayetlerde söz edilen bu harika şahıs kimdir? Tahmin ediyorsunuz İsa olduğunu ama ben yine de tüme varmaya çalışıyorum. İnsanın bu daha da her geçen gün giden, kötüye giden bu mahkus tarihine son verecek bu adam kim ki bu kadar hem insanlık tarihinde milattan önce milattan sonra gibi bir nirengi noktası oluyor hem de insanlık tarihindeki bu kötü gidişe son verecek bir yönetim vaat ediyor. Kim bu bu Tanrı'nın oğlu dedikleri bu baba esenlik önderi, barış önderi dedikleri kişi kim? Gelin isterseniz yine aynı İbrani peygamberin bir başka İbrani peygamber aracıyla bu şahsın doğumuna yönelik yüzlerce yıl önceki biraz önce yine ayetlere baktık. Ön bildirimlere birkaçına ve ön bildirimlerden nasıl bu ön bildirimlere nasıl gerçekleştiğine dair birkaç ayete göz atalım. Yeşaya 7:14. Bundan ötürü Rabbin kendisi size bir belirti verecek. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğacak. Adını İmmanuel koyacak. Matta 1:18-23 arasında tekrar okuyacak olursak İsa'nın Mesih'in doğumu şöyle oldu. Annesi Meryem Yusuf'la nişanlıydı ama birlikte olmalarından önce Meryem'in kutsal ruhtan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf doğru bir adam olduğu ve onun herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rabbim bir meleğe rüyada ona görünerek şöyle dedi. Davut'un oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde olan kutsal ruhtandır. Meryem bir oğul olacak adını İsa koyacaksın. Çünkü halkının günahlarından o kurtaracak. Bütün bunlar Rabbin peygamberler aracıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte vurucu nokta burası. İşte bir kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmmanuel koyacaksın. İmmanuel Tanrı bizimle demektir. Yine Mika 5:2'de ama sen ey yine okuduk bunu. Endi kardeş okudu. Ey Betlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde İsrail'in benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır. Böylece Luka 2:4'te gerçekleşmesini görüyoruz. Böylece Yusuf da Davut'un soyundan, torunlarından olduğu için Celil'in Nasra kentinde, Yahudiye bölgesinde Davut'un kenti Betlehem'e gitti. Orada hamile olan nişanlısı Meryem'le birlikte yazılacaktı. Onlar da oradayken Meryem'i doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Şimdi az önce baktığımız Tanrı'nın Yeşaya peygamber aracıyla söylediği ön bildirimin tekrar bakalım mı? Yeşaya 9:7'ye bakar mısın Miç abi? Davut'un tahtı ve ülkesi üzerindeki egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürecek. Her şeye egemen Rabbin gayeti bunu sağlayacak. Ve bunun gerçekleşmesi Tanrı'nın Cebrail peygamber aracıyla söylediği bildiri. Luka 1:32, o büyük olacak, kendisine yüceler yücesinin oğlu denilecek. Rab Tanrı onu atası Davut'un tahtına verecek. O da sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğin soru gelmeyecek. Sayın misafirler ve sevgili kardeşlerim, işte tarihte yeni bir miladın başladığı zaman budur. İşte Tanrı'nın insanlık tarihine resmen müdahale edişine yönelik bir ilk adımı gerçekleşmesi. Önce insanlığın yüreğindeki kötülüğün nedenini ortaya koyuyor. Önce insanın doğuştan beri kötü olduğundan bahsediyor. Sonra Tanrı insanlık tarihine girip bizzat bu olaya müdahale ediyor. Haleluya. Şimdi peki bu adam nasıl olur da insanların yüreğini değiştirebilir diye sorabilirsiniz. Tanrı'nın aldığı yeni buyruklar bize tebliğ mi etti? Yeni bir şeriat düzeni mi verdi? Yeni bir yasa mı verdi? Ya da bu halk arasında bilinen tabirle ikinci kitabı o mu gönderdi bize? İnsanın meselesi bu muydu gerçekten? Ama İsrail'e bakacak olursak zaten 613 tane yasa vardı. Adamların elinde zaten mükemmel yasa var. Tanrı zaten en ince ayrıntısına kadar 613 tane yasa göndermiş. Bir de üstüne yeni bir şeriat mı gönderecek İsa'yla? Belli ki insanın yüreği Tanrı'nın buyruklarına çok uzak. Demek mesele insanın Tanrı'nın isteklerini yapmama arzusunda yatıyor. Mesele insanın yüreğinde yatıyor demin bahsettiğim gibi. İnsan ne yapsın ki bu 613 yasa karşısında? Yapamıyor. Yapmak istiyor ama yapamıyor. Gücü yok. Çoğu zaman istemiyor. Çünkü insanın vicdanı, sözde vicdanı, kimi şeyler iyi şeyler istese de, ki bu çoğu zaman kendi çıkarı doğrultusunda oluyor. Çünkü bana dokunmasınlar. Aynı şeyler benim başıma gelirse başkalarının da başına gelebilir. O için başkalarının da başına gelmesin diyor. Ama insanın yüreğinde hiçbir zaman iyi bir şey yok kardeşler. Daha doğrusu Tanrı'nın gözünde insanın yüreğinin hiçbir anlamı yok. Çünkü Tanrı Nuh tufanında insanın yüreğine yargıyı vermiş. Çünkü insanın yüreği çocukluğundan beri kötü ve eğilimlidir. O zaman çözüm ne? İsa Mesih denen adam dünya tarihini nasıl değiştirecek? Nasıl olacak insanın yüreğindeki bu kötüye eğilimi, bu tanrısızlığı, kendini yok etme kapasitesini nasıl durduracak? Bu kim ki bu adam? Nasıl yapabilir bunu? Aslında İsa'nın tasarısı demin dediğim gibi yeni bir şeriat düzeni değil, yeni bir ahlak düzeni değil, yeni bir ruhban sınıfı değil ki kendisi ne çektiyse ruhban sınıfından çekti dünyadayken. İsa'nın meselesi, daha doğrusu Tanrı'nın meselesi Mesih aracıyla bu yeni yönetimin, yeni yaratılışın ilk modelini ortaya koymak. Bu yeni modelin ve yeni yaratılışın ilk modeli kendisiydi. Önce kendisi ortaya çıktı. Önce kendisi gösterdi. Önce kendisi tatbik etti. Sonra insanlardan uygulamasını istedi. Ama insanların bunu yapamayacağını biliyordu. Nitekim çünkü kendisinin vaadi insanların yüreğine Tanrı'nın ruhunu dökmekti. Nitekim yine yüzlerce yıl önce, yaklaşık 2700 yıl önce yine Yeremya 31-33 miç abi. Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım antlaşma şudur diyor Rab. İsrail derken sakın yanlış anlamayın. İsrail bizim için sadece bir kobaydı kardeşler. Sadece tüm insanlığın sadece bir manzaraydı. İsrail'in ne yapıp yapamadığını aynı tüm uluslarda aynı şekilde uygulayamaz. İsrail ne yapabildiyse tüm uluslar yapabilir. Ne yapamadıysa tüm uluslar da yapamaz. İsrail sadece bizim için önümüze bir modeldi. Ya da yanlış anlamayın ama çok uç bir örnek vereceğim. Bir kobay bir fareydi. Beyaz bir fareydi. Laboratuvarda aldığınız, belli bir ortamda test ettiğiniz beyaz fareydi İsrail. İnsanlık medeniyet önünde. Kardeşler, Tanrı şunu biliyordu. İnsan onu yarattığı mekanik aksanlardan meydana gelen bir varlık değildir. Bir kukla değildi. İnsan nasıl Tanrı'dan kendi seçimi sonucu uzaklaştıysa, bunun sonucunda kendisi kendi kendini yok edebilecek potansiyele sahip adeta bir yaratığa dönüştüyse, yanlış anlamayın, insanlık bu kadar kötü mü diye sorabilirsiniz. Ben bu kadar kötü değilim diyebilirsiniz. Ama demin örnek verdiğim gibi illa büyük bir dünya savaşı patlatmanıza gerek yok. İlla bir terör eylemi işlemenize gerek yok. Tanrı'nın gözünde ve kendi vicdanınızda çok basit bir işlediğiniz günah bile inanın bana kuşaklarca boyunca insanları etkileyebilecek nitelikte. Demin porno örneğini verdim. Çocukların %60'ı porno seyrediyor. Düşünsenize, görünüşte masum gibi gözüken bu şey, sonra ileride cinsel tacizler, röntgencilik, cinsel sapkınlıklar, eşcinsellikler, kimi daha birçok şeyi türetiyor. Yani anlatmak istediğim şu, insanın en basit günahı bile ne büyük sonuçlara yol açabiliyor. Şimdi Tanrı'nın insanlar için ne gibi bir egemenlik kurma istediğini de anlayabildiniz mi? Tanrı insanları içinden, pilinden, yüreğinden değiştirmek istiyor. Tanrı insanları dıştan değil, içten değiştirmek istiyor. Onun amacı buydu. İsa Mesih'i dünyaya göndermesinin amacı buydu. İnsanları yürekten değiştirmek. Kaldı ki İsa da benzer sözleri söyledi. Hatta şöyle bir örnek verebilirim. Luka 17:20 Miç abi bakabilirsen abi. Bir gün Ferisler İsa'ya 17:20-21 abi. Ferisler İsa'ya Tanrı'nın egemenliği ne zaman gelecek diye sordular. İsa onlara şöyle yanıt verdi. Tanrı'nın egemenliği gözle görünür bir şekilde gelmez. İnsanlar da İşte burada ya da işte şurada demeyecekler. Çünkü Tanrı'nın egemenliği içinizdedir. Gördüğünüz gibi kardeşler, Tanrı'nın egemenlik kurma isteği, Tanrı'nın doğruluğu, Tanrı'nın doğru erdemleri önce insanların yüreklerinde başlatmak istiyordu. Dolayısıyla ben bunu biraz şuna bağlıyorum. Şunu söyleyeceğim ve vaazımı bitireceğim. Yahudiler biliyorsunuz 1945'te çok büyük bir soykırıma uğradılar. 6 milyon Yahudi Auschwitz'te kamplarda toplu bir şekilde katledildiler. Bundan sonra Yahudiler tüm dünyada şöyle bir şeye başladılar. Asla bu soykırımı unutturmayacağız. Asla unutmayacağız ve asla unutturmayacağız. Eğer unutursak, o zaman bütün tekrar soykırım canlanabilir ve bütün insanlar tekrar Yahudileri katledip yok edebilir. Buna galiba Saul sendromu gibi bir şey diyorlar tüm dünyadaki antisemitizmin bir kökü. İşte ben kardeşler aynı zamanda size şunu söylemek istiyorum. İsa Mesih'in doğumunu ne unutalım ne de unutturalım. Çünkü eğer İsa Mesih'in doğumunu, İsa Mesih'in ölümden dirilişini eğer unutur ve unutturursak, O zaman tüm insan, sadece Yahudi ırkı değil, tüm insanlık ırkı sonsuza dek ölüme sürüklenecektir. Onun için İsa Mesih'in doğumu denilen bugün bizim için bir milattır. İnsanlık için bir milattır. Çünkü Tanrı insanların yüreklerini önce kutsal ruh aracıyla, İsa Mesih'e iman etmenin sonucunda gelen kutsal ruh aracıyla değiştirmek istiyordu. Tanrı insanların iç eğilimlerini değiştirmek istiyordu. Tanrı insanların önce yüreklerinde egemen olmak istiyordu. Tanrı insanların öne istese yapabilirdi. Adem ile Havva ilk günaha düştüğü an onları bir böcek gibi ezebilirdi. Ama Tanrı böyle yapmayı tercih etmedi. Çünkü Tanrı adil bir Tanrı olduğu kadar seven bir Tanrı da biliyorsunuz. Tanrı ne yaptı? Tanrı tüm insanlığı yargılayacağına, kaldı ki insanları yargıladığında insanoğlu ölümü hak ettiğini zaten biliyoruz. Çünkü görüyorsunuz ki insanın küçücük bir günahı bile sonsuz ölüm getirebiliyor. İnsanın hiç önem vermediği, değer vermediği, geçiştirdiği bir günah bile tüm insanlık soyunu katledebilecek bir mikrop, bir virüs gibi çoğalabiliyor. Tanrı ne yaptı? Eğer tıbbi tanımlarla konuşacak olursanız, Tanrı insanın yüreğini ameliyat etti. Kutsal ruh aracıyla. Eğer İsa Mesih'e iman ederseniz, eğer İsa Mesih'in ölümde çarmıhta bizim için öldüğünü, Tanrı'nın adalet arzusunun çarmıhta karşılandığını iman ederseniz, o zaman peygamberlerin ve İsa Mesih'in sözüne ettiği kutsal ruhu alırsınız kardeşler ve konuklar. O zaman yürekleriniz tekrar Tanrı ile buluşur. Tanrı'nın erdemlerini giyinirsiniz ve tekrar doğru bir insan olursunuz. Hatta hiç fark etmediğiniz kadar doğru bir insan olursunuz. İşte İsa Mesih'in doğumu sizin yüreklerinizde de bir milat olur böylece. Ben teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için Rab sizi çok çok bereketlesin.